bazı insanlara korku veren bir konu vardı ki GST yani mal ve hizmet vergisinin arttırılması. Bunu kaldırdı Turnbull hükümeti. Bizzat başbakan bir kenara ittiğini söyledi. Fakat şimdi bir de ortada negative gearing var. Bu negative gearing bir vergi indirimi, yatırım için ev satın alan kişilere tanınıyor. Artık kaldırılmasa bile sadece yeni yapılmış evler için verilmesi isteniyor. Bazıları da zaten negative gearing denilen şeyden sadece zenginler faydalanıyor. İşte birkaç tane yatırım evi olanlar faydalanıyor diyor. Siz ne dersiniz?
Evet, GST ile başlamıştık lafa. GST'den zaten en çok korkan Liberal Parti'de milletvekili olmuş o backbench'teki insanlar birden tepki gösterdi. Yani yapılan kamuoyu yoklamalarında gündeme yoğun bir şekilde getirilen GST'nin seçmeni korkuttuğu ve bu sandalyelerin birden sallantıya girdiği belli olunca çok ciddi bir şekilde tepki gösterildi. Kamuoyuna yansımadı bu ve onun için Malcolm Turnbull çok kısa bir sürede bu tartışmaya son verdi, gündemden çıkardı GST'yi. Onun yerine tabii şimdi devlet para toplayamadığı için bütün büyük şirketler, uluslararası şirketler vergiyi kaçırmada artık çok becerikli oldukları için paranın bir yerden bulunması lazım. Gündeme birkaç gündür negative gearing bomba gibi düştü. İşçi Partisi sözünü ettiğiniz gibi kendileri hükümete geldikleri takdirde bunun sadece yeni yapılan evlere uygulanması yönüne gideceklerini söyledi. Şu an liberallerin eğilimi belirsiz ama onda ciddi bir değişiklikle icabında 10 yılda 32 milyar dolara yakın bir tasarruf sağlayacaklarını belirttiler.
Hiç de az bir para değil doğrusu.
Ama tabii bunun işte kamuoyuna sunuluş biçimi işte küçük yatırım yapmak isteyen orta gelir düzeyindeki insanlar da negatif gearing'e kullanıyor şeklinde sunuluyor ama sizin de dediğiniz gibi bu aslında çok büyük gelir gruplarının vergi kaçırma yöntemlerinin en başta gelenlerinden biri aslında. İşçi Partisi geçenlerde açıkladı, vergi mükellefler arasında yapılan araştırmada 46 bin negatif gearing kullanan vergi mükellefinin sıfır vergi ödediği tespit edildi. Yani 46 bin kişi başka yöntemlerin yanında negatif gearing'i de kullanarak hiç vergi ödememiş. Zaten büyük gelir gruplarında ne olduğunu onu da herkesin hesabına giremediğimiz için bilmiyoruz ama çok ciddi bir vergi kaçırma söz konusu oldu ortada. Kaldı ki bunun Avustralya sosyal yaşantısını ve özellikle mesken alımları konusundaki sıkıntıların giderek artmasına da son birkaç on yılda çok ciddi
evet ben de onu diyecektim. İnsanların bırakın yatırım için ev almasını, içinde yaşamak için bile ev almaya artık gücü kalmadı değil
öyle
mi?
Öyle bir şey. Zaten gençlerin şu an ev alması çok zorlaştı. Dar gelir gruplarının piyasaya girmesi çok zorlaştı. Ve haliyle mevcut evleri ve yeni evleri gitgide yatırım yapan insanlar almaya başladıkça da yani kirada oturanların oranı çoğaldı. Tabii da dolayısıyla rekabetten dolayı kiraların artışını gündeme getirdi. Onun için çok ciddi bir sarmal ve sıkıntıyla karşı karşıya. Özellikle genç insanlar ilk evlerini almada almayı ileriki yıllara ertelemeleri söz konusu olabilir. Zaten genelde istatistikler de hep bunu gösteriyor. Yani kirada oturan insan sayısında çok ciddi bir artış var. Ve kimilerin tahminine göre günümüzde tasarruf etmeye pek yatkın olmayan genç kuşak belki ileride hiç ev alamayacak gibi bir öngörü bile ifade ediliyor.
İnsanların ev satın almakta zorlanması dedik. Bu konuyu diğer bir konunun uzantısıyla birlikte gündeme getirenlerden birisi eski New South Wales Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Bob Carr oldu. Dün Sydney'de yaptığı açıklamada Avustralya nüfusunun çok hızlı bir şekilde arttığını ve bunun bizim hayat standartlarımızı, örneğin ev satın alma gücümüzü bile artık etkilemeye başladığını belirttikten sonra bu sorunu çözmenin yollarından birisi olarak Avustralya'ya alınan göçmen sayısında %30 hatta %50 indirime gidilmesini istedi. Bu sizce iyi bir fikir mi?
Ama rakamlar insanlara bunu söyletiyor. Bilindiği gibi Avustralya'nın nüfusu dün bir bebeğin doğuşuyla 24 milyonu buldu. Yani rakamlar onu söylüyor ve 2018 yılının bir döneminde tam ayı kestirilemiyor. Avustralya 25 milyon nüfuslu olacağı öngörülüyor.
2050 yani yılında da 50 milyona yaklaşabiliriz diyorlar.
O arttığını düşünmesi bile gerçekten zor. Çok çok ciddi bir artış ve nüfus konusundaki artışın ırkçılıktan ve göçmen karşıtlığından soyutlanarak tartışılması bizim için en iyi yanı bunun. Yani gene bugüne kadar hep bu yapılıyordu. Avustralya nüfusu artsın mı artmasının da genellikle artmasını sadece işte bağnaz kesimler, aşırı muhafazakarlar, göçmen karşıtları söyleyince birden bir ırkçılık tartışmasına bürünüyordu. Bunun bundan sıyrılıyor olmamız aslında çok önemli. Yani Bob Carr'ın da bu konuda böyle duyar duymaz eleştirilmesi bence yanlış. Ortadaki sıkıntı şu aslında. Bob Carr'ın demek istediği çok açık. Yani nüfus arttıkça ve nüfus büyük şehirlerde kümelendikçe, taşraya yayılmadıkça burada ciddi bir altyapı sıkıntısı getirecek. Yani insanların çocuğunu yollayacağı okullar azalacak, okullar kalabalıklaşacak, yollar yetmeyecek, evet, toplu taşım yetmeyecek. Bunlar çok ciddi sıkıntılar. Bunları da hükümetlerin önceden öngörüp tedbir alması da tamamen elinde para olmasına bağlı. Para, az önce konuştuk, vergi toplanamıyor, para yok. Yani tabii iki adım geri çekilip nüfusun artması...
Peki bütün bunlar sizin Bob Carr'ın söylediklerine doğru olduğuna işaret ama şöyle yanlış diyorsunuz.
Şöyle bir yanı var. Nüfusun artmasını isteyen aslında biz değiliz. Nüfusun artmasını isteyen iş çevreleri. Avustralya'nın iş çevreleri ihracata yönelik yatırım, ihracata yönelik üretim yapacakları yerde iç parazların böyle kolay bir şekilde büyütülmesiyle kendisine gelecek gördüğü için nüfus artışını devamlı pompalayıp bütün hükümetleri bu konuda baskı yapıyor. İşi, nüfusun artmasını isteyenler onlar. Ama vergi de vermedikleri için artacak olan bu nüfusa yönelik hizmetlerin önü de kesilmiş oluyor. Sıkıntı orada.
Fakat şöyle bir şey de diyor Bob Carr. 2000 yılında Avustralya 70 bin göçmen alırken bu geçen yıl 190 bine çıkmış. Altyapısı olmayan ve sadece doğudaki kentlere yerleşen insanların sayısı arttıkça diğerlerinin yaşam standartını niye düşürelim diyor. Bu doğru bir soru değil mi?
Tabii ki doğru bir soru. Yani az önce başlangıçta dediğimiz gibi ırkçılıktan işte göçmen gelsin mi, sığınmacı gelsin mi gibi konulardan sıyrılıp bunun tartışılması çok çok güzel bir şey. Olması gereken de bu. Gerçekten bu şekilde bir göçmen alımı devam edecekse edebilir ama bunun bir yandan da altyapının buna yetiştirilmesiyle mümkün olacak.
Yani siz azaltılmasına karşısınız. Böyle kalsın diyorsunuz. 190
böyle kalsın
bin
demiyorum. Artacaksa da o zaman altyapısı ona göre hazırlansın. Ki kaldı ki Bob Carr'ın ifadelerinde başka bir konu daha var. O sırada nüfus dağılımının dengesizliğini özellikle de vurguluyor. Kendisi uzun yıllar New South Wales Eyalet Başbakanlığı yaptığı için biliyor büyük şehrin sıkıntısını. Avustralya'da zaten dünyanın genelindeki o şehirleşme sonucu Avustralya taşrada oturan insan sayısı çok çok azaldı. Onlara indi. Yani çok daha yüksek rakamlardı. %30'lardaydı çok kısa zaman önce. Ve bu genellikle büyük şehirlerde bir ciddi sıkıntıların tehlike çanları çalmaya başladı. Bob Carr'ın dediği de o. Avustralya nüfusu artması tabii ki iyi bir şey. İşte piyasanın canlanması açısından kaldı ki Avustralya'ya alınacak insanlar için ne bileyim. İşte sığınmacıların alınması veya genç nüfusun alınması göçle ve nüfusun genç kalmasının sağlanması gibi şeyler anlamında nüfusun artması tabii ki faydalı ama altyapısını yapmadan nüfusu artıracaksanız o zaman sıkıntıya davetiye çıkarıyorsunuz.
Hem de büyük bir davetiye. Ben bu 24 milyona ulaştıkla ilgili haberi okurken ilginç bir şey de öğrendim. Belki dinleyicilerin de dikkatini çeker. Şöyle, her 1 dakika 44 saniyede bir bebek doğuyor. Her 3 dakika 24 saniyede bir kişi ölüyor ve her 2,5 dakikada bir göçmen Avustralya'ya ayak basıyor. Bu da net olarak her 1,5 dakikada nüfusun bir artması, bir kişinin eklenmesi demek oluyor. Bu yüzden bu kadar hızlı artmış.
Matematik toplumunun gözünü seveyim. Ne güzel
rakamlar bunlar. Buradan geçelim yine önemli bir başka konuya. Bir zaman Avustralya'nın başpiskoposu olan şu anda Kardinal George Pell Roma'da çocuk tacizleri konusunda ifade verecek. Onun ifadesini izlemek için Avustralya'dan en az 15 kişi Roma'ya gidecek ve bu kişilerin yol parasını ödemek için bir yardım kampanyası başlatıldı. Bu da çok başarılı oldu. Beklenenden çok para toplanmış. Siz bunu neye bağlıyorsunuz?
Kamuoyunun tepkisine, çünkü ortada çok ciddi bir arsızlık diyeceğim bir durum var. Yani yasaya karşı bir takım kaçamakların kullanılarak duruşmanın seyrinin değişmesi söz konusu ve kamuoyu buna çok tepkili. Bilindiği gibi Ballarat'ta yıllarca önce Katolik Kilisesi'nin işte çocuk tacizi olaylarından dolayı bir takım insanlar şu an hapisteler, yargılandılar, hüküm giydiler ama yıllar sonra onların işte bir takım şekilde kollanması, çeşitli kiliselerden, kiliseden kiliseye atanarak onların o zamanlar ceza giymesinin engellenmesi konusunda George Pell'in adı karıştı. George Pell'in kendisini aklamak için daha önce bir takım ifadeler verdi ama asıl büyük duruşmaya geçtiğimiz haftalarda bilindiği gibi Roma'dan gelemeyeceğine, sağlık gerekçesini göstererek gerçekten bütün insanlara yani ciddi bir öfke uyandırdı. Çünkü ortada özellikle bu kraliyet soruşturması ile birlikte çok fazla geçmişte taciz görmüş insan çıktı ortaya. Cesaretlerini toplayıp çıktılar. Duruşmanın daha da büyümesine ve verilerin büyümesine yol açtılar. Onun için çok ciddi bir beklenti var. En azından George Pell'in bu konudaki eğilimi nedir? Bu insanları gerçekten kolladı mı, kollamadı mı şeklinde o olayın açığa kavuşması lazım. Ama bu insanların beklentilerine karşı gerçekten bir tepki yapar gibi George Pell'in gelmeyi reddetmesi çok ciddi bir öfke uyandırdı. Ve dün bir komedyen, bir müzisyenin bu konuda ortaya attığı bir kılçıkla bir anda bir günde 100 bin dolar toplandı. Yani Avustralya'da bir günde 100 bin dolar başka bir iş için toplanamaz herhalde. Yani burada ciddi bir kamuoyu öfkesi var. Tabii şimdi bundan sonra ne olacağı belli değil. Bu dediğiniz sayıdaki insan Roma'ya gidecek ama o duruşmanın işte video linkinin nereden olacağı, işte Roma'daki büyükelçilikte mi, Avustralya büyükelçiliğinde mi olacağı, yoksa bir duruşma
ama o artık yan şey. Çünkü böyle bir duruşmanın olması bile önemli. Şimdiye kadar hiç kimse bu duruşmanın olacağını sanmıyordu bile. Böylesine kardinal olmuş.
Ama şimdi ondan da kaçabilir, öyle bir sıkıntı var. Yani bu insanların bütün isteği orada George Pell ifade verirken göz göze gelmek. Yani özellikle söz veriyorlar kamuoyuna, bir şey demeyeceğiz, sadece orada olmak istiyoruz ki adam mahcup olacaksa olsun şeklinde. Evet. Ama Katolik Kilisesi'nin gücü, siyasi gücü belli. Bugüne kadar kaçınmak için neler yaptığı da belli ve George Pell'in o duruşmada işte buradan giden insanların karşısında olmasını engellemeleri söz konusu olabilir önümüzdeki günlerde. Onu da merakla izleyeceğiz.
Evet, Katolik Kilisesi'nin gücü dedik. Bu aralarda sinemalarda olan, tüm büyük kentlerde sinemalarda olan Spotlight adında bir film var. Katolik Kilisesi, Boston'daki Katolik Kilisesi'nin çocuk tacizlerini bir grup gazetecinin nasıl araştırıp ortaya çıkardığını gösteriyor. Çok ilginç bir film.
Günümüzde çok yaygınlaştığı için her ülkede bu soruşturmalar, o filme konu olan araştırma da önceki yıllarda, yani bu işin çok fazla öne çıkmadığı haliyle gazetecilerin o zaman çok ciddi engellerle karşılaştığını
evet.
gösteriyor filmde.
Evet.
Ama tabii toplumda her şey böyle yüzeye çıkıp masa üstüne yatırılmasının çok büyük faydası var. Günümüzdeki bu komisyonlar, soruşturmalar da onu gösteriyor.
Katolik Kilisesi dedik. Bir de Hristiyan lobisi var. The Australian Christian Lobby. Cinsiyetle ilgili ayrımcılık yasalarının kısa bir süreliğine rahatlatılmasını, değiştirilmesini istiyor. Çünkü Hristiyan lobisi eşcinsel evliliğe karşı kampanya yürütürken ayrımcılıkla suçlandığını ve buna maruz kalmaması gerektiğini, kampanyasını rahatlıkla sürdürmesi gerektiğini söylüyor. Siz ne dersiniz?
Birilerine hakaret edeceklerini önceden öngörüyorlar galiba. Ben de anlayamadım bu işi. Ya yani insanların birbirine hakaret etme özgürlüğü
olmamalı.
Vardı.
Evet.
Gitgide bunlar kısıtlanmış şeyler. Kamuoyunun tabii gelişme, sosyal gelişimlere akıntıya kürek çekmek bu. Eşcinsel evliliği konusu 20 sene önce kimse ağzını alamıyorken artık günümüzde geldiği yer ortada. Önümüzdeki yıl bu konuda bir plebisit yapılması öngörülüyor ve buna yaklaşan zamanlarda işte bir takım ifadelerin, dini grupların ifadelerinin yani bir suç oluşturabileceği konusundaki bir endişe var. Bu oradan ileri geliyor. Hani nefret suçu tanımına girmeyelim, birilerine işte beyaza beyaz diyeceksek, siyaha siyah diyebileceksek rahatça diyebilelim gibi ifade ediyorlar. Tabii ilginç bir konu. Yani nefret suçu tanımında bir sulandırılmaya gidileceğini sanmıyorum. Çünkü böyle bir sulandırmaya giderse iş büyür ve emsal oluşturur. O zaman hadi Müslümana laf edene bir şey denemez, işte ona da laf edene bir şey denemez. Yani bu akıntıya kürek çekmek bu.
Onun için diyorsunuz kaldırılmamalı, değiştirilmemeli.
Kaldırılmamalı, konduysa bir nedeni var ki kondu.
Evet. Ama bir yerde Katolik Kilisesi'ni veya bu Christian lobby, Hristiyan lobisini şikayet etmişler. Neredeyse mahkemeye vereceklermiş. Siz cinsiyet ayrımcılığı yaptınız bu bastırdığınız kitapçıkla diye. Çünkü o kitapçıkta sadece erkekle kadın evlenir. İşte eşcinsellerin evlenmesi yasak kalmalıdır gibi bir şeyler söylemişler. Bunu söyleme hakları olmamalı mı? Eğer bu konuda bir kamuoyu yoklaması yapılacaksa, bir daha doğrusu bir seçim yapılacaksa?
Söyleme hakları tabii ki olmalı ama nasıl söylediklerine bağlı. Biraz da toplumdaki güç dengesi. Şu an evvelden bilindiği gibi Katolik Kilisesi olsun, öteki dini kuruluşları olsun, yani önlerinde hiçbir engel olmadan istedikleri şeyi söyleyebilecekleri zamanlardı onlar. Şimdi artık hareket alanları gitgide daralıyor. Toplumdaki başka eğilimler de kendilerini kabul ettirebiliyor. Onun için yani bu tür bir kısıtlamaya öyle bir şeye maruz kalmak zorundalar. Bunu bir şekilde buna uyum sağlamaları gerekiyor.
Evet. Biraz önce bugünkü haberlerde yer alan ilginç bir konuda The Infrastructure Australian Report, yani altyapı raporu hazırlanmış ve 93 altyapı projesi açıklanmış. Malcolm Turnbull'da biz buna destek veririz demiş. Biz de konuştuk işte altyapı olmadan nüfus artmasın diye. Bu güzel bir girişim mi sizce?
Bunlar yalnız bu 93 maddeyi tek tek incelerseniz ne kadar fazla yol yapılacağını görürsünüz. Yollar, otobanlar genellikle muhafazakar eğilimli hükümetlerin ilk aklına gelen odur. Sokaktaki insana ağzına mikrofon tuttuğunuzda herkes toplu taşıma olsun der.
Onlar hükümetler, yol yapar.
Hemen tamam der, gider yol yapar. Bu her zaman öyledir. Yani şu an Sydney'de mevbunda sabah trene binemiyorsunuz kalabalıktan. İşte trenler eskiyor. İşte toplu taşıma her zaman dışarıdaki, şehrin dışındaki yerlerde ihtiyaç gitgide artıyor. Böyle bir durum varken hükümetlerin inadına böyle yol yapımına ayırması başka işin içine başka şeylerin olduğunu açıkça gösteriyor. Çünkü ülkede bilindiği gibi asıl vergiyi toplayan federal sistemken harcamaları eyaletler yapar. Yani insanları gerçekten ilgilendiren harcamaları, yolu, okulu, hastaneyi eyalet hükümetleri yapar. Eyalet hükümetleri her zaman halktan bize toplu taşım kolaylığı getirin gibi bir mesaj almasına rağmen federal hükümet şu an aynen Victoria'da mesela öyle bir durum var. Victoria'da hükümet değişince, İşçi Partisi hükümete gelince East West adı verilen bir otoyol, bir alttan geçecek bir tünel, çok büyük paralara mal olacak bir proje yeni gelen eyalet hükümet tarafından iptal edildi ve şu an ciddi bir şekilde federal ve işçi partisi arası, federal ve liberal ve işçi partisi arasında çok ciddi bir itişme konusu oldu. Bu şu an tekrar federal hükümet yukarıdan Victoria İşçi Partisi'ne o East West projesini yeniden yapın şeklinde bir
şey var. Evet.
Belki bir takım tavizler verecek. İşin içine belli yani ihalelerin kimin alacağı, hangi sektörlere canlılık getirileceği onları ilgilendiriyor. Halbuki
halkın istediği bu değil diyorsunuz.
Değil tabii ki. Yani evet. O işte Eastern Freeway'in işte Citylink'e bağlanması o kadar herkesin bir öncelik teşkil etmiyor.
Levent Bey çok teşekkür ediyorum bugünkü yorumlar için.
Ben teşekkür ederim.
İyi günler diliyorum size. Hoşça kalın.